Ayrım 12.
Abdü Ağa'nın karşısında da halka oldular. Meraktaydılar. İfadenizi şöyle verin, böyle verin diyeceğini biliyorlardı. Bir hükümet işi oldu muydu, onlar kendiliklerinden hiçbir şey söyleyemezlerdi. Ne söyleyeceklerse Abdü Ağa onları karşısına alır ezberletirdi. Ondan sonra geçerler hükümet adamının karşısına bülbül gibi şakırlardı. Ezberledikleri bitip de başka soru karşısında kalırlarsa gerisini bilmiyorum derlerdi. Ne sorarlarsa sorsunlar bilmiyorum du karşılığı. Abdü Ağa bu sefer teker teker hepsinin yüzüne baktı. Hepsinin de yüzü sapsarıydı. Bir zamanda gözlerini onların yüzünden alıp önüne eğdi. Sessizce öyle kaldı. Başını kaldırdığında teker teker delici bakışlarını üzerlerinde dolaştırdı. Dudakları usuldan kıpırdadı. Zayıf bir sesle, "Beni dinleyin kardeşler," dedi. "Önce elinizi vicdanınızın üstüne şöyle bir koyun." "Koydunuz mu?" "Ha, işte ondan sonra bir düşünün. Sizlere soruyorum şimdi. Yal döktüğünüz kapınızdaki köpek sizi dalar, çoluğunuzu, çocuğunuzu öldürürse ne yaparsınız? Bunun cevabını isterim sizden. Eliniz vicdanınızın üstünde. Ondan şaşmayın." Bakışlarını her birinin üstünde uzun zaman durdurarak gene teker teker baktı. "Bir cevap söyleyin. Ne yaparsınız siz olsanız?" Bu sefer de şiddetli şiddetli gözlerini bir yıldırım hızıyla üzerlerinde gezdirdi. "Siz olsanız ne yaparsınız? Söyleyin."
Mırıltı halinde, "Olacak olur," dediler.
Abdü Ağa gözlerini belerterek,
"Yani?"
"Senin dediğin ağa," dediler. "Sen bilirsin." Bunu duyunca Abdü Ağa sanki mühim şeyler söylemişler gibi onları tasdik edercesine,
"Ah işte kardeşler, benim itim benim çocuğumu daladı. Çocuğumu, beni parçaladı. Bir tanesi kaçtı gitti. Yakalanacaktır. Kuş olup uçsa gene yakalanacaktır. Kurtuluş yok. Burada onun suç ortağı kaldı. Bütün kötülükler bu kuzun yüzünden oldu zaten. Bütün suç da onun. Oğlanı da kız vurdu yani. Gözümüzle gördük ki veliyi kız vurdu. İkisinin elinde de tabanca vardı. Hepiniz gördünüz. Önce melun beni hedef aldı ateşledi. Sonra da kız oğlanı hedef aldı ateşledi." Abdü Ağa dışarı bağırdı.
"Çocuklar biriniz buraya gelsin."
İçeriye büyük oğlu girdi.
"O silahı getir oğlum," dedi.
Oğlan odadaki duvara oyulu bir dolaptan yepyeni bir tabanca çıkardı, babasına verdi. Abdü Ağa elindeki tabancayı yanındakilere uzattı.
"Teker teker bakın," dedi. "Kızın elinden aldığınız bu tabanca mı? Veli'yi vuran tabanca bu tabanca mı? İyi bakın."
Tabanca elden ele dolandı, geri Abdü Ağa'ya geldi.
"Gördünüz değil mi?" dedi
Abdü Ağa. "Gördük," dediler. "Bu tabanca kızın elindeki Veli'yi vuran tabancadır. Kız Veli'ye ateş etti. Veli yerden düşünce tabanca da kızın elinden toprağa düşüverdi. Yerden tabancayı hacı aldı. Kızı da hacı tuttu. Hepiniz gördünüz bunu. Öyle değil mi hacı?" Hacı kısa boylu, çakır gözlü, kocaman burunlu, zamanından önce yaşlanmış, yırtık yamalı elbiseli, yüzü gözü kir pas içinde, bıçak görmemiş, karma karışık saçlı, toza batmış, çıkmış gibi bir adamdı. "Öyle oldu canını sevdiğim ağam. Tam öyle oldu işte. Tabanca yere düşünce, yani yere düşünce canını sevdiğim ağam yerden ben aldım. Kız arkasını dönmüş kaçıyordu. Yani oğlanın elini tutmuş. Oğlan dediğim o melun ince Mehmet var ya, işte o. Onun elini tutmuş ikisi birden kaçıyorlardı. Vardım hatçıya sarıldım göndermedi. Gözümün önünde hatça vurdu veliyi. Başını salladı. Gözlerini yaşarmış gibi kuruladı. Ah velam, velam gibi var mıydı? Kötüler kıyar zaten baba yiğide. Yiğidin yiğide kıydığını kim görmüş zaten? Ah velam, beş paralık bir avrat kurşunuyla giden velam. Gözümün önünde vurdu kafirin kızı. Bir de nişan alıyordu köpoğlunun kızı. Bir de nişan. Kim bilir nereden öğrenmiş?" Abdü Ağa,
"Duydunuz ya," dedi. "Hepiniz böyle gördünüz değil mi? Zekeriya sen de mi böyle gördün?"
"Aynen böyle gördüm," dedi Zekeriya.
"Topal Ali sen?"
"Topal Ali çoktandır patlamaya hazırlanmıştı."
"Ben," dedi.
"Ben hiçbir şey görmedim ağa. Hiçbir şeycik. Bir iş sürdüm diye köylü yüzüme bakmıyor. Ne bu köylü ne de bizim köylü. Ben geçerken çocuklar bile arkasını dönüyor. Avradım bile bana tiksinerek baktı. Konuşmadı benimle.
Ben hiç mi hiçbir şey görmedim ağa. Bunu böyle bilesin. Mehmet'in seni vurduğunu bile görmedim, dedi.
Ayağa kalktı, kapıya doğru hışımla yürüdü. Bütün vücudu isyana kesmişti. Müşekkel bir isyan gibi yürüdü. Abdi ağa böyle bir hareketi, böyle bir isyanı hiç kimseden beklemezdi. Aptallaştı, dudakları sarktı. Az kendine gelince sinirlendi. Sinirden başı sallanmaya başladı. Arkasından koşacakmış gibi ona doğru uzandı.
Topal Ali! Topal Ali! O köyde durma gayri! Köye varır varmaz evini yükle nereye gidersen git. Bir gün daha kalırsan evde adam gönderir evini başına yıktırırım. Duydun mu Topal Ali?
Diye bağırdı. Sonra kendi kendine
namussuzlar, nankörler, ekmeksizler köpürdü. Hepiniz böyle gördünüz öyle mi?
Hep bir ağızdan böyle gördük dediler.
Elinizi alın da vicdanınızın üstüne koyun köylülerim. Kardeşlerim, bir karış çocuk öldürmeye kalksın beni. 5 tane koca köyün ağasını, sahibini, bir kız için. Ben ölseydim sizin haliniz neye varırdı? Bir düşünün hele, bir düşünün benim yokluğumu. Bir kız bana gelin olacakken gitsin bir baldırı çıplakla kaçsın. Bu hangi kitapta yazar? Elinizi iyice vicdanınıza koyun. Vicdanın karışmadığı işte iş yoktur. Hayır gelmez. İlla da vicdan.
Tomruk Musa, ağamız için değil mi? Koyduk da gittik, dedi.
Ağa takdirle, var ol Musa, dedi.
Peki Kadir?
Ağamız için değil mi, dedi. Hepimiz koyduk gittik.
Ağa,
hepimiz sağ olun, dedi. Bu yıl sizlerden ancak mahsulün 1/4'ünü alacağım. Hadi, dedi. Hayvanları da size bağışladım. Elinizdeki hayvanlar sizin olacaktır. Hadi gidin ellerinizi vicdanınıza koyun, hükümete ne söyleyeceğinizi belleyin.
Ağanın yanından neşeli güler yüzle çıktılar. Mahsulün 1/4, hayvanlar da.
Vay anasını be! Avlunun bir köşesini 50 metre kadar uzağına çömelmişler, söyleyeceklerini ezberliyorlar.
Hacı efendim, işte bu hacı efendim. Vardı tabancayı yerden aldı, kız oğlanın elinden tutmuş kaçıyorlardı. Kız oğlanın elinden boşandı, bağırdık yakaladık.
Hacı sözünü kesti. Burası olmadı dedi. Diyeceksin ki hacı, yani ben vardım, onlar el ele tutuşmuş kaçıyorlardı. Sarıldım hacıya. Ben sarılınca, yani hacı sarılınca diyeceksin, oğlan, yani İnce Mehmet kızı bıraktı kaçtı.
Hacı vardı kıza sarıldı. Hacı kıza sarılınca, oğlan yani İnce Mehmet bıraktı kaçtı.
Kız bir nişan alıyordu. Nereden de öğrenmiş köpoğlunun kızı. Nişan aldı veliye, 3 kurşun sıktı. 3'ü de değdi. Vay köpoğlunun kızı, 3'ü de. Sonra veli cansız yere düşünce kızın da elinden tabanca yere düştü. Hacı vardı, işte bu hacı tabancayı yerden aldı. Hacı, tamam dedi, işte böyle. Onlar gelinceye kadar daha iyice ezber ederiz.
Öğlen sonuydu ki önde 2 süngül jandarma, arkada doktorla savcı, jandarma gedikli çavuşu gelip Abdi Ağa'nın evine indiler. Avludaki ölünün üstüne çiçekli bir yorgan atılmış, ölünün sapsarı kesilmiş kolu yorganın dışına çıkmıştı. Doktor genç, mavi gözlü, kıza benzer bir adamdı. Attan inince ölüye tiksintiyle baktı. Yorganı üstüne geri örttü.
Gömebilirsiniz, dedi.
Asık suratlarla içeri girip Abdi Ağa'nın yanına oturdular. Çok yorulmuşlardı. Üçü de Abdi Ağa'yı kasabadan tanıyordu. Jandarma gediklisi Abdi Ağa'nın çok dostuydu. Bu olaydan duyduğu kederi her fırsatta durup durmaksızın ortaya atıyordu.
Hiç üzülme sen ağa, dedi. Katili ben elimle koymuş gibi bulurum, getiririm. Cezasını bulur. Onun için sen hiç üzülme. Takibine 4 tane jandarma gönderdim.
Çavuş beraberinde daktilo da getirmişti. Daktilo heybeden çıkarılıp ekmek tahtası üzerine kondu. Bir de jandarma gönderdiler. Hatça'yı getirttiler. Kızın ifadesini aldılar. Kız ifadesinde olayı olup bittiği gibi anlattı. İfade zapta geçirildi. Onun arkasından olayda bulunmuş şahitlerin ifadeleri alındı. Önce hacı ifade verdi. Olayı baştan sona kadar anlattıktan sonra
Mehmet Abdi Ağa'yı ateş ederken bir de baktım bu kız yani bu hacca elinde bir tabanca nişan almış bir de nişan almış ki veliye ateş ediyor.
Veli yandım anam diyerek yere düşünce hatçede dondu kaldı. Tabanca da elinden düştü. Ben vardım tabancayı çamurun içinden aldım. Mehmet bu kazı yani bu hatçeyi kolundan tutmuş kaçıyorlardı. Vardım üstlerine atıldım. İkisini de tuttum. Mehmet kaçtı. Ben kızı bırakmadım. Ya bırakmadım. Bırakmadım işte. Bırakır mıyım?
Hatçı hacının bu ifadesine şaştı kaldı. Ne demek istiyordu hacı anlamadı. Savcı,
veliyi senin vurduğunu söylüyor dedi. Ne diyorsun hatçı?
Hatçı, yok dedi. Ben nasıl vururmuşum kocaman adamı? Hiç de olay bu hacının dediği gibi olmamıştı. Neden böyle söylüyorlardı acaba? Sonra Zekeriya'nın ifadesi alındı. O da tıpkı hacı gibi söyledi. Ne bir sözcük az ne de bir sözcük fazla. Şahitlerin hepsi aynı ifadeyi verince hatçı kendi aleyhinde bir şeyler sezinledi. Yüreğine korku düştü. Gözlerinden de yaşlar sızıyordu. Savcı şahitlere tabancayı gösterdi. Bu tabanca mıydı hatçenin elindeki diye sordu.
Ya işte bu tabancaydı
diye cevap verdiler. O gece Abdi Ağa'nın evinde misafir kaldılar. Altlarına çifte döşekler serildi. Şereflerine kuzular kızartıldı. Toprak kızartması. Savcı dağ köylüklerine her girişinde toprak kızartması yaptırırdı. Etin en lezzetli pişme biçimi mutlak toprak kızartmasıdır. Gece hatçıyı da yandaki odaya hapsettiler. O gece hiçbir şey düşünemeyen hatçı başını iki dizinin üstüne koyarak sabahlara kadar sessiz sessiz ağladı. Sabah olunca hatçıyı hapsedildiği odadan çıkarıp iki jandarmanın önüne kattılar. Hatçı mahpushaneye götürülüyordu. Hiç kendinde değildi. Ne olacağını, ne yapacaklarını bir türlü bilemiyordu. Yürürken ayakları birbirine dolanıyordu. Bu onun köyünden uzaklara gitmek için ikinci çıkışıdır. Birincisinde yanında dayanağı, sevdiği vardı. O zaman nereye gideceğini, ne yapacağını biliyordu. O zaman sıcacık bir tarla, bir ev hayalinin peşinde koşuyorlardı. Şimdi ise yüreğinde bir korku, bir umutsuzluk var. Bu adamların kendisine ne yapacaklarını düşünüyor. Köyden ayrılırken anısı bile gelmemişti kendisine uğramaya. Kız arkadaşları bile gelmemişti. Bu gücüne gidiyordu işte. Bu öldürüyordu onu. Kendini dayanılmaz bir efkâra kaptırmış gidiyor. Bazı da hiçbir şey duymuyor, düşünmüyor, görmüyordu. Yalnız arada bir kendine gelince iki yanındaki jandarmalara bakıp ürperiyordu. Hatçı için ötesi karanlık. Her adımda biraz daha karanlığa gömülüyordu. Gözlerinin önünde dev gibi bir hükümet. Jandarmalar. Önde giden iki hükümet adamı. Ertesi gün kasabaya geldiklerinde hatçe bitmişti. Yorgundu. Sürünür gibiydi. Kasaba içine bir hoşluk verdi. Yüreğine de azıcık emniyet geldi. Korkusu azaldı. Mehmet'i anımsadı. Mehmet durup durmaksızın bir sarı pırıltı anlatmıştı. Portakalları, süt beyaz çakıl taşlarını, akan suyu, kebap kokusunu. Bir evin üstünde leylek yuvası gibi bir oda varmış cıncıktan. Hangi ev acaba? Bir evin camına gün vurmuş, kızartmıştı. Kırmızı cıncık takmışlar pencereye. Birden Burcu bulandı. Mehmet olduğu gibi geldi gözlerinin önüne dikildi. Neredeydi şimdi ola? Mehmet'i yakalarlarsa öldürürlerdi. Benim yüzümden fıkara dedi. Jandarma dairesinin altındaki nezaretin tabanı çimentodur. Ayak bileklerine kadar suyla doludur. Neden suyla doludur, niçin böyle etmişlerdir belli değil. Pis pis hela kokar üstelik de. Karanlıktır. Mazgal deliği gibi tek penceresi vardır. O da kapalıdır sıkı sıkıya. Hatçıyı oraya attılar işte. Bir gece orada kaldı. Tabii gene gözlerine uyku girmedi. Uyuyacak da bir yer yoktu ama gönlü rahat olsaydı ayakta da uyurdu. Koskocaman, derya misali bir karanlık içinde erimiş gibiydi. Kapıyı açmalarını da dört gözle bekliyordu. Kapı açılınca kurtulacağını sanıyordu. Sabah olduğunu tahmin ediyordu. Hiçbir yerden, kapı aralığından bile ışık sızmıyordu ama gene de sabah olduğunu tahmin ediyordu. Birden kapı açıldı. Işık, kurşun gibi ağır, ona çarpıp sersemletti. Aradan epeyce zaman geçincedir ki ancak yavaş yavaş kendine gelebildi. Bu sırada bir jandarma onu kolundan tutmuş dışarı çekiyordu. Dışarı bir sürü insan birikmişti. Hatçı dışarı çıkınca bütün başlar ona çevrildi. İşte nişanlısını öldüren kız. Lafı da kulağına kadar geldi.
anladı ki bütün bu kalabalık kendisi için birikmiş. Kalabalığı bir kere olsun başını yerden kaldırıp da bakmadı. Öylecene kalabalığın ortasından geçti gitti. İki yanındaki jandarmalar şimdi ona korku değil güç veriyorlardı. Çok yaşlı bir yargıcın önüne çıkardılar. Yargıç türlü deneylerden, belalardan geriye kalmış, yaşlı, gerdanı sarkmış, pos bıyıklı birisiydi. Kızın kimliğini saptadıktan sonra sordu. Mustafa oğlu Veli'yi vurduğun iddia ediliyor, doğru mu?
Hacca safsa, Veli'yi ben öldürmedim vallahi dedi. Ben heyli adam öldürürüm. Ben elime tabanca almaktan korkarım.
Yargıç köylüleri, köy kadınlarını çok iyi tanırdı. Yıllardır binlercesini dinlemişti. Hacca'nın suçsuz olduğunu hemen anladı. Anladı ama onu tutuklamak zorunda da kaldı. Kanıtlar güçlüydü. Kadınlar koğuşu hapishaneye sonradan eklenmiş bitişik bir odadadır. Badanaları dökülmüştür. Duvarlar kan lekesi içindedir. Şimdiye dek duvarda yüzlerce, binlerce sivrisinek öldürülmüştür. Bu kan lekeleri onlardandır. Tavan, tahtalar, pencereler, mertekler çürümüş, çürümekte. Ortalık nem kokuyordu, sidik kokuyordu. Kapının arkasında bir teneke vardı. Gardiyan gelmiş, ona göstererek gece sıkışırsa kullanabileceğini söylemişti. Hacca istemeye istemeye gardiyanın getirdiği ekmekten bir parçacık kırdı, ağzına attı. Çiğnedi çiğnedi yutamadı, tükürdü. Ertesi gün, daha ertesi gün de bir şey yiyemedi. İçinde bulunduğu dünya kötü bir işkence dünyasıydı. Bir türlü alışamıyordu. İçeri düştüğünün üçüncü günüydü ki anası çıka geldi. Anasının ağlamaktan gözleri kızarmıştı. Hapishane penceresinin önüne oturup, ''Kızım, kızım, kınalı kızım, neydi bu senin başına gelenler?'' dedi. ''Niçin vurdun elini oğlunu?'' Kız ilk olarak isyanla, hınçla konuştu. ''Ben nasıl öldürürüm elini oğlunu? Ben elime silah aldım mı hiç, bilmiyor musun?'' diye bağırdı. Kadın bu isyan karşısında yumuşadı. Kızının bu işi yapamayacağını hiç düşünmemişti. ''Ben ne bileyim kınalı kızım. Herkes veliyi vuran haccedir.'' diyor. ''Ben ne bileyim kınalı kızım. Gider arzuhalciye arzuhal yazdırırım. Benim kızım silahtan korkar derim. Ya Abda bana haber salmış, arzuhal ne yazdırıp uğraşmasın demiş. Onun haberi olmadan senin için bir arzuhal yazdıracağım kınalı kızım. Beni öldüreceğini de bilsem arzuhal yazdıracağım. Ya kınalı kızım, senin hiç suçun yok. O gavur yapılı İnce Mehmet vurdu elini oğlunu. Senin üstüne atıyorlar. O gavur yapılı İnce Mehmet yok mu? Yıktı evimi. Senin için iyi bir arzuhal yazdıracağım kınalı kızım. Gidip ağlayacağım arzuhalciye. Ben gidiyorum kınalı kızım.'' Köyden getirdiği yiyecek dolu çıkını pencereden uzattı. ''Ben arzuhalciye gidip her şeyi yazdırırım. Hükümet okursa onu senin suçun olmadığını anlar. Hükümet de insan, onun da merhameti var. Suçsuz yere ne diye seni yatırsın?'' Anasının gelmesi onun biraz içini açtı. Hacca ilk olaraktır ki farkına vardı. Yeni yapılmış bir evin pırıl pırıl kırmızı temiz kiremitleri, onun arkasında caminin kubbesi, bir kalem gibi ince, dümdüz süt beyaz minaresi, beride duvarın dibinde kalın yapraklı bir de incir ağacı. Ondan biri de koskocaman tozlu bir avlu, avluda oraya buraya giden insanlar görülüyordu pencereden. Mehmet her şeyi anlatmış, kırmızı kiremidin güzelliğini, pırıltısını söylememişti. Gardiyan geldi, kapıyı açtı. Çok sinirli bir adamdı. Sertçe, ''Dışarıya çıkıp hava alabilirsin.'' dedi. Öyle akşam kapıyı birer kere açar, onu dışarı çıkarırdı. Şimdiye kadar dışarıda çıktığının farkında değildi. Dünyaya yeniden kavuşmanın sevincini duydu. Hapishanenin büyük kapısıyla onun koğuşunun yan penceresi karşı karşıyaydı. Bir iki mahpus onu açılmış, dünyayla az çok ilgili görünce ona seslendiler. ''Bacı be, aldırma bacı be. İnsan olanın başına her şey gelir. Haklamışsın herifi. Yaşa bacı. Yaşasın kara sevda.'' Hacca cevap vermedi, içeri girdi. Mehmet'i düşünmeye başladı. Ana, arzu halci sarhoş Deli Fahri'ye gitti. Deli Fahri yıllar önce zabıt katipliğinden, rüşvetten dolayı kovulmuştu. Kovulduğu günden beri de arzuhalcilik ediyordu.
arzu halcilikten, zabıt katipliğinden kazandığının 2-3 misli kazanıyordu. Avukattan daha dirayetlidir diye de ünü yayılmıştı. Gece gündüz sarhoştu. Dilekçeleri sarhoş sarhoş yazardı. Deli Fahri başını daktilonun durduğu kirli masaya koymuş uyukluyordu. Dört bir yanını rakı kokusu sarmıştı. Ayak sesi duyunca başını kaldırdı. Bu biçim ayak sesleri dilekçe yazdıracak insanların ayak sesleridir. Fahri yılların verdiği alışkanlıkla dilekçe yazdıracak kimseleri ayak seslerinden tanırdı. Masası bir kasap dükkanının saçağı altında olduğundan yanından her zaman bir sürü insan geçerdi. O geçenlerin hiçbirisine başını kaldırıp bakmazdı. Dilekçe yazdıracak kimse çok uzakta bile olsa o başını hemen kaldırır, gelenin gözlerinin içine bakarak "Anlat bakalım" derdi. Anaya da "Anlat bakalım" dedi. Kadın kaldırımın üstüne oturdu, başını duvara dayadı. "Kurban olduğum Fahri Efendi" diye başladı. "Başımıza geleni sorma." Fahri Efendi kurşun kalemini ağzına sokmuş emiyordu. "Kurban olduğum Fahri Efendi, benim bir tek kızım vardı. Bir tek kızcağızım, kurban olduğum Fahri Efendi. Ya kınalı kızım Hatice, Fahri Efendime diyeyim. Aldılar kınalı kızımı, soktular mahpushaneye. Benim kınalı kızım mahpushanede yatar." Fahri Efendi usul usul ağzından kalemi çekti. "Şu senin kızın neden dolayı mahpushaneye düşmüş? Sen onu anlat bana," dedi. "Kurban olduğum Fahri Efendi, sana diyeyim de iyi dinle. Kızımı Abdi Ağa'nın yeğeni Veli'ye nişanladık. Kınalı kızımı, keklik gibi kınalı kızımı. O gavur yapılı, o ince Mehmet var ya, dönenin öksüz oğlu, kız onunla sevişirmiş. Biz ne bilelim. Bir gece kaçıyorlar. İzci Topal Ali'yi bilirsin değil mi? Onu bilmeyen yok. O gavur bunların izini sürüyor. Bir kayanın kovuğunda sevişirlerken eliyle koymuş gibi buluyor. Oğlan da çekiyor tabancasını, Abdi Ağa'yı da Veli'yi de vuruyor. Kaçıyor gidiyor ondan sonra. Ondan sonracığıma Fahri Efendi kardeşime söyleyeyim, daha oğlanı yakalayamadılar. Oğlanın yerine de benim kınalı Hatice'mi aldılar getirdiler. Keşifçiler mahpushaneye soktular benim gül kızımı. O gözü kör olası öksüz Mehmet'in yüzünden. Göya Veli benim kızımı öldürmüş. Köylünün hepsi öyle ispatçılık etti. Bir tek Topal Ali ispatçılık edemem demiş. Onu da Abdi Ağa köyden sürdü. Ne bileyim Fahri Efendi kardeş. Kızım Veli'yi öldürdüğüne ben de inandım. Kocaman bir köy hep bir ağız olmuş da yalan söyleyecek değil ya. Benim kızıma ne garazları var dedim. O gavur Abdi yaptırmış onlara bunu. Abdi'nin dediğinden köylü çıkamaz. Vay benim akılsız başım. Tuttum da onlara inanıverdim. Ya Fahri Efendi kardeşim. Sonra geldim kıza, kınalı kızıma sordum ki iş başka. Kınalı kızım dedi ki ben silah sıkmasını ne bilirim ana. Ben de düşündüm ki kınalı kızım silah sıkmasını bilmez. Silahtan da korkar üstelik. Bizim evimize silah girmedi hiç. Babası silahı hiç sevmez kınalı kızımın. Hepsi yalan yere ispatçılık ediyorlar kınalı kızımın üstüne. Garaz olmuşlar. Fahri Efendi ağam böyle işte. Benim kınalı kızım tüfekten korkar. Tüfek görse ödü kopar. Hükümete bunu böylece yaz.